Merhabalar, Bilinç Ege'ye hoş geldiniz. Yasemin Yapanar ben. Her haliyle Anadolu sezonu için ilk bölümümüz Anadolu'da insan. Yazar ve felsefeci Ayşe Acar konuk oldu. Böyle resmi bir giriş yaptım ama ben Ayşe'yi çok eski tanırım ve çok severim. Ve siz de bilirsiniz, daha önceki podcastlerimde de konuk olmuştu. Kendisi şahane bir insan. Her şeyine hayran olsanız yeridir. En çok da Anadolu aşkına hayranım ben. Hatta bence gizli gizli beni bu sezonu çekmeye ateşleyen de Ayşe'nin aşkıydı. Ben de istiyorum ki ben özellikle ondan ve daha konuk aldığım bir sürü insandan Anadolu'yu dinledikçe çok heyecanlanıyorum, aşklanıyorum, ateşleniyorum topraklarıma karşı ve aynı şeyi siz de hissedin istiyorum ve hissedeceğinizi de biliyorum. Efendim, Ayşe bilmeyenleriniz için farklı inanç grupları üzerine sahada çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında tasavvuf edebiyatının modern fantastik edebiyata uyarlanması konusunda yaptığı konuşmalara dikkat çekti. Yayınlanmış romanlar arasında Bay Binet, Yeşil Adam, Bayan Nima, Kırklar Meclisi, Hünkar Bektaş, Dört Kapı, Bektaş'ı Veli, Erik Ağacı, Yunus Emre ve Aşk kitabı var. Ben iki romanını okudum. Diğer romanlarını da okumak istiyorum. Sizlere de okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kendisi aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde felsefe ve teknoloji içerikli yazılar yazmaya devam ediyor. Bir Kant aşığı, aslında yapay zeka üzerine tez yazıyordu derken işler değişti ve genişledi. Ve kendiniz de dinleyeceksiniz zaten. Ayşe ile modern insan ve geleneksel insan nedir? Bir insan hem geleneksel hem modern olabilir mi diye konuştuk. Herkes insan mı doğar? Anadolu insanı nasıl tanımlar? Anadolu'yu konuşup, insanı konuşup Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Mevlana, Yunus Emre'yi konuşmayacak halimiz yoktu. Çok sık alıntılar yaptı Ayşe ondan. Tanrı anlayışımızla ilgili de konuştuk. Biraz uzun oldu bu bölüm arkadaşlar normalden ama dinlemenizi çok tavsiye ediyorum. Çünkü biz bu bölümü canlı çektik. Kolektif House Levent'te bir etkinlik yaptık ve bir sürü insan katıldı. Dolayısıyla bu bölümün ilk 40 dakikasında ben sordum, Ayşe anlattı. Geri kalan süresinde de oradaki izleyiciler sordu. Bir de Instagram'dan bir soru aldık. Onun için biraz uzadı. Yani her sorulan soru üzerinden ayrı bir bölüm çıkarabileceğimiz kadar güzel ve manalı sorular geldi. Onun için lütfen sonuna kadar dinleyin. Lütfen etrafınızdaki insanlara dinletin. Bu konu çok önemli. Ayşe'nin anlattığı konuyu yaymak, anlamak, kavramak, aktarmak, yaşamak ve yaşatmak bence çok önemli ve bize de belki de bu düşüyor. Onun için lütfen bu bölümü paylaşın. Sevdiklerinizle, sevmediklerinizle ve herkesle. Türkiye'ye, Anadolu aşkını önce Türkiye'ye biz sahiplenelim, biz parlayalım, biz ateşlenelim ve sonra dünyaya yayalım istiyorum. Ve karşınızda Anadolu'da insanı dinlemek için Ayşe Acar. Merhabalar, Bilinçli Ge'ye hoş geldiniz. Yasemin Yapanar ben. Bugün Kolektif House Levent'teyiz Ayşe Acar'la birlikte. Normalde hep bunları online'dan çekiyoruz ama bu sefer yüz yüzeyiz ve seyircilerimiz de var. Çok tatlılar ama onlara sessiz olmalarını tembih ettiğimiz için gıklarını çıkarmadan bizi dinliyorlar. Merhaba Ayşe.
Merhaba canım.
Nasılsın?
Çok iyiyim, sen?
Ben de çok iyiyim. Seni yakalamışken hızlı bir şekilde konsepte de hakimsin. İlk konuğum da değilsin, ilk kez de konuk olmuyorsun.
Evet, evet.
Çok hızlı konuya giriyorum. Çünkü çok fazla vaktimiz yok, biliyorsunuz artık çok uzun podcastler, hiçbir şey çok uzun dinlenmiyor. Gençlik çok hızlı tüketiyor. Onun için çok kısa zamanda çok derin bilgiler vermeye çalışıyoruz biz de.
Yes.
Modern insan ne demek?
Modern insan aklını kullanabilen, akıl kavramı temel bir şey. Aklını kullanabildiği için özerk ve özgür olmayı başarmış. Bu da yetmiyor. Aynı zamanda kendi varlığının sorumluluğunu almış kişiye modern insan
biz
diyoruz.
Biz aslında çoğumuz modern değiliz yani.
Yani buradan bakarsak değiliz. Ama bir taraftan da şöyle bir şey, kendi varlığının sorumluluğunu almak deyince bu sadece şey gibi algılanmasın. Yani ekonomik olarak özgürleşmiş ve varlığının sorumluluğunu
güçlü
almış.
Güçlü kadın
yani
değil
yani. Parası var gibi de algılanmasın. Bu pek yeterli değil. Yani hatta şu da değil. Modern giyiniyor olmak mesela, böyle şöyle giyiniyor olmak. Modern mekanlarda yemek içmek, işte bira içmek, bikiniyle denize girmek falan, bunların hiçbiri modern olmayı garantileyen şeyler değil. Felsefe cephesinden bakacak olursak elbette modernitenin doğurduğu kültürler var. Yeme içme kültürü, giyme kültürü falan, ama bunlar bize modern olmayı garantilemiyor. Modern olmak satın alınabilir bir şey de değil. Yani diyelim ki New York'a gidebiliyorsunuz, böyle bir şeyiniz var, olanağınız var. New York bileti satın aldınız, gittiniz New York'ta geziniyorsunuz falan. Instagram'da orada burada fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Bunların hiçbiri bizim modern olmamızı garantilemiyor. Dolayısıyla modern olmak daha çok akıl, özgürlük, özerklik ve sorumluluk almak kavramlarıyla ilişkili. Bir de bir anahtar kavramı daha var modern olmanın. Aynı zamanda seküler olmak anlamına geliyor. Şimdi bu kavramdan işte gelenekle modernist arasında gerilim doğacak. Ne demek seküler olmak? Din ile yaşamın birbirinden ayrışması. Yani dinin, dinle ilgili işlerin topluma ya da gündelik yaşama baskısının azaltılması ya da sıfıra çekilmesi. Sekülerlik böyle bir şey. Laiklik ise bir siyasi ilkedir laiklik. Dinle devlet işlerinin ayrışması. Sekülerlik doğrudan yaşamla alakalı bir şey. Şimdi bu tabii hayati önem taşıyor. Modern olduğumuzu söylediğimizde doğrudan aklımızı özgürce kullanan, özgür, kendi sorumluluğunu almış ve seküler yaşayan insana modern insan diyoruz. Geleneksel insan da mesela, çünkü karşıt kavramlar olarak kullanılıyor. Geleneksel insan da tüm bu modern tanımının ve modern çağın gereklerini yerine getirmeyen, getiremeyen ya da getirmek istemeyen, modern öncesi dönemde yaşayan insana geleneksel insan deniliyor. Dolayısıyla bu iki tanımdan hemen hareketle ben şunu görüyorum. Bu kavramlar birbirine karşıt gibi duruyor.
Evet.
Yani modern olmak başka bir şey, geleneksel olmak başka bir şey.
Tam onu soracaktım. Hem modern hem geleneksel olamıyor muyuz?
Muhtemelen bunu kafamızdan çok geçiriyoruz. Yani sen de ben de biraz modern, birazcık geleneksel olsak olmuyor mu kardeşim? İlla bunlardan bir tanesini tercih edeceğiz. Hatta çoğu zaman böyle bir gerilim de yaşıyoruzdur. Ben acaba modern bir insan mıyım? Geleneksel olmak, çağ dışı olmak anlamına geliyor çünkü. Çağ dışı olmak da istemem. Modern olmak aklın çok altı çizildiği için azıcık soğuk bir şey de galiba. Geleneksel olmakta da böyle kalp kavramı çok merkezi bir kavram olduğu için daha sıcacık bir şey, daha insan insan bir şey. Ama bir taraftan hem sıcacık olmak istiyorum, gelenekle ilişkim olsun istiyorum. Hem de modern çağında gereklerini yerine getirmek istiyorum gibi bir gerilim, bir dilemma yaşıyoruz. Şimdi bu sekülerlik kavramından az daha derinleştireyim. Sonra mümkün mü hem modern hem de geleneksel olmak, ona geleceğim. Modern aydınlanma, batıda gerçekleşen bu modern aydınlanma aslında Ortodoks Hristiyanlık karşısında gerçekleşti. Ortodoks Hristiyanlığın Tanrı anlayışı karşısında gerçekleşti. Bir de böyle bir şey de var yani. Modern çağdan önce insanlar şöyle yaşıyorlardı Yasemin. Birey diye bir şey yoktu. Birey, ben bireyim falan diyoruz ya, bu çok yeni bir cümle. 17. yüzyıldan önce birey diye bir kavram görmüyoruz biz literatürde. Modern öncesi dönemde birey ya da kendilik diye bir şey yok. Düşünmemizin merkezinde mütemadiyen Tanrı var. Kendi aklımızı da özgürce kullanmıyoruz. Bunu doğru bulmuyorlar. Ne demek doğru bulmuyorlar? Tanrı ne takdir ederse, mesela diyelim ki iyilik nedir, kötülük nedir düşünmek istiyorsun. Bunu düşünmen olanak yok. Çünkü kutsal metinler sana sevap ve günah nedir diye bir tanım getirmiş ve sen onu hayata geçirmekle mükellefsin. Mesela kadın olmak ne demektir? Bunu dini metinler bir şey söylemiş ve sen onu hayata geçirmekle mükellefsin. Modern öncesi dönemde Tanrı merkezi kavram olduğu için, birey olmadığı için bireyin özgürlüğü de yok. Dolayısıyla takdir edilmiş bir yaşam var. Tanrı'nın takdir ettiği, Tanrı'nın uygun gördüğü bir tür kader yaşanıyor. Bize düşen sadece bu takdiri, bize ne gelirse, karşımıza ne gelirse olgunlukla karşılamak ve yolumuza devam etmek. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde kendilik, özgür birey, akıl falan, bunların hiçbirinden bahsedemiyoruz. Fakat hemen şunu da söyleyeyim. Konuşmamda dikkat çekici, biz seninle böyle bir podcast yapmıştık. Burada konuştuğumuz şey Hristiyan Ortodoksinin anladığı bir Tanrı anlayışı. Bu ortodoksi şeyde de var tabii. Sadece Hristiyanlıkta yok. Ortodoksi yaygın kanı anlamına gelen bir kelime. Ortodoksi de genelde Tanrı bizim dışımızda bizi gözetleyen, özgürlüklere izin vermeyen, bizim yaşamımızı kaderle takdir etmiş bir Tanrı anlayışı vardır. Ortodoksi Anadolu'da da şu anda Sünnilik dediğimiz, Şia dediğimiz gruplar tarafından yaşanan bir şeydir. Yahudilikte de ortodoksi vardır. Sadece İslam'a özgün bir şey değil. Bu gelenekler, yani bu ortodoksi geleneğinin Tanrı anlayışı, bir daha altını çiziyorum, Tanrı'nın kendisi değil, Tanrı anlayışı, yani ruhbanlar, şeyhler, sultanlar, mürşitler, neyse, bunlar Tanrı'dan ne anlıyorlarsa bunu bizimle paylaşıyorlar ve dolayısıyla aslında onların Tanrı anlayışını biz benimsemiş ve yaşamış oluyoruz. Burada bir eşitlik de yok. Yani ruhbanlar, şeyhler, sultanlar biraz daha sanki şey yukarıda, onlar daha özellikli insanlar. Lordları, sultanları falan da katabiliriz. Bir üst sınıf gibi duruyorlar. Bizse halk, sıradan insanlarsa sadece onların söylediklerini hayata geçirmekle mükellef alt sınıfız. Dolayısıyla bir eşitlik yok. Ortodoks Tanrı anlayışında kendiliğe izin yok, özgürlüğe izin yok. Tanrı merkezli düşünüyoruz. Kadın erkek eşitliği diye bir şey de yok. Orada roller ve görevler modern çağda anladığımız gibi roller ve görevler değil. Dolayısıyla bu size bahsettiğim pek de sevilesi olmayan bir Tanrı anlayışına karşı Batı'da aydınlanma gerçekleşiyor. Batı'daki aydınlanmanın başat filozofu olarak bildiğimiz Kant diyor ki aklını kullanma cesaretini göster. Bu mottodur. Modern olmanın mottosudur. Şunu demek istiyor. Bugüne kadar tanrı anlayışları ya da tanrı otoriteler, tanrıyı vaaz eden otoriteler sana senin yerine aklını kullanıyordu ya da sana bir akıl veriyordu. Artık sen aklını kullanma cesaretini göstermelisin. Bu otoritelerle değil kendinle bu işi çözmelisin, yapmalısın. Dolayısıyla böyle çok çok ciddi bir değişiklik.
Peki o da bizi tanrı anlayışının tam tersi bir tarafına mı attı acaba yıllarca?
Şöyle algılandı. Kant yanlış okundu. Ben bunu son yıllarda çokça dile getiriyorum. Kant, işte Descartes falan, bunlar modern çağa başlatan isimler. Kant'ın aklını kullanma cesareti göster. Biz tanrıyı bilemeyiz. Tanrıyı bilemeyiz diye bir şey söylemiyor Kant. Kant çok acayip bir şey söylüyor. Üç tane kritiği vardır arkadaşlar. Başyapıttır bunlar. Birinci kritikte diyor ki biz nesneyi nasıl biliyoruz? Yani ben bu bardağı nasıl biliyorum? Size anlatayım. Bu bardağı bilişim şöyle gerçekleşiyor. Diye uzun uzun anlatıyor. Ve sonra diyor ki ben bir bardağı bildiğim gibi Tanrı'yı bilemem. Tanrı bilinemez demiyor. Yani nesneyi bildiğim gibi Tanrı'yı bilemem. Bunu demeye çalışıyor. Sonra ikinci kritikte de özgürlük kavramı üzerinden Tanrı'ya yer açıyor. Fakat biz niyeyse her şeyimiz yarım yamalak olduğu için, tenezzül edip bu metinlere bakmadığımız için işte modern olmak, tanrısız olmak, inançsız olmakmış gibi algılıyoruz. Oysa Kant'ın yaptığı şey şu. Buna dair çalışmalar da var. Belki ben de kendi doktora tezimde bunu özellikle gündeme getirmek istiyorum. Kant birinci kritiği, yani nesneyi şöyle biliyoruz ama Tanrı bilmemin konusu olamaz dediği şeyin niye böyle bir şey yazdı? Niye birinci kritik ortaya çıktı? Çünkü Alman aydınlanmasında bir kriz ortaya çıkmıştı. Bu ortodoks Tanrı anlayışı insana, özneye, bireye, özgür bireye izin vermiyordu. Onların Tanrı anlayışı izin vermiyordu. Dolayısıyla Kant birinci kritiğini bu aydınlanma krizini aşmak için başka bir Tanrı anlayışını gündeme getirerek aslında aşmaya çalıştı. Dolayısıyla aslında modernite Tanrı'ya karşı olmak değil de bir Tanrı anlayışına karşı olmak. Bu çok hayati önem taşıyor. Biz Tanrı anlayışıyla Tanrı'yı karıştırıyoruz. Şöyle bir söz var, benim çok etkilendiğim bir söz. Diyor ki karıncanın Allah'ı karıncaya karınca suretinde gözükür. Yani senin idrakin neyse, sen kimsen, aslında Tanrı'nı da ona benzeterek içeri alıyorsun. Ve dolayısıyla neredeyse hani ne kadar insan sayısı varsa o kadar da Tanrı anlayışı oluyor. Kutsal metinleri okurken zannediyoruz ki o metinlerin tamamından herkes aynı şeyi anlıyor. Böyle bir şey olması zaten mümkün değil. Karıncanın Allah'a karıncaya karınca suresinde gözüküyor. Peki Anadolu'ya doğru geleceğim şimdi ama peki şöyle bir şey sorabilir miyiz? Tanrı anlayışının altını çizdin Ayşe. Başka bir Tanrı anlayışı yok mu? Yani sadece tek Tanrı anlayışı bu ortodoksi mi? Ortodoksi bütün hakikaten tüm dünyada sahada ve ekranlarda onlar konuştukları için, siyasi iktidarı da ellerinde tuttukları için yegane görüşmüş gibi kendilerini anons ediyorlar. Ve biz de çevresinde kümelenen insanlar herhalde İslam ya da Yahudilik, işte Hristiyanlık şöyle bir şey deyip onları hakikat zannediyoruz. Hatta hoşlanmıyoruz onların Tanrı'dan ve dinden anladığı şeyden. Dinden de soğuyoruz, Tanrı'dan da soğuyoruz. Allah kelimesini duymak istemiyoruz. Artık o hale gelmiş oluyoruz yani.
Bu noktada dini metinleri yanlış okumak mı buradaki problem?
Dini metinleri okumakla ilgili yanlışlar da var elbette. Yanlış okumalar da var. Sadece öyle değil. Bu çok büyük bir tartışma. Dini metinlerin sembolik metinler olduğunu hesaba katmak gerekiyor. Yani herhangi bir edebi bir metin değil ya da ne diyeyim ben, Kant'ın birinci kritiğini okumak gibi bir şey değil. Dini metinler sembolik metinlerdir ve mitos üzerinden hakikatleri anlatılır. Mesela Adem ve Havva'nın cennetten kovulması ya da Adem'in cennette işte çamurla, balçıkla, Tanrı'nın iki eliyle birlikte yoğrulup yapılmış olması, ona deyip ruhunu üflemiş olması, bunlar sembol. Bunlar hakikat değil. Sembolik bir metin, sanatsal metinler gibidir. Yani sanatta da öyle. Bütün sanat ürünleri aslında bir şeyi anlatmaya çalışan bir semboldür. Sembolik ürünler, ben bu örneği çok yaygın veriyorum, kolay anlaşılıyor. Simgesel şeyler kendisini değil, kendisinden başka bir şeyi işaret ederler. Mesela Ankara tabelası. Ankara'yı aldık, gidiyoruz beraber. Ankara tabelasını gördük. Aslında o bir sembol. Tutup Ankara'da "ah Ankara'ya geldik" diye tabelanın altında oturmazsın herhalde. Bir işaret eden o yani. Ankara'ya gideceksin demektir. Sembolik metinlerle, yani Adem ve Havva metni de sembolik bir metindir. Burada bize ne anlatılıyor diye bu sembolik metnin bilince taşınması gerekiyor. Yani mitosun bilince konu edilmesi gerekiyor. Bu da felsefeden yardım almayı şart koşuyor. Felsefe eşlik ettiğinde bu mitoslar anlamlı hale geliyor. Bunu demek istiyormuş. Ve bu mitosların, mitlerin, simgelerin bir de çoklu anlamı var. Her idrak düzeyinde biraz daha açılan, biraz daha açılan bir yapısı var. Bir kere kutsal metinler dediğimizde öyle modern insanın alışıp işte fen bilimlerini okuduğu gibi bir kitaptan bahsetmiyoruz. sembolik metinlerden bahsediyoruz. Sembolik metinlere yaklaşım nasıl olur? Önce bunu bilmek gerekiyor.
Bir de sen hep şeyi söylersin ya, din iki tür insan tarafından yanlış anlaşılıyor diye. Bir okuduğuna körü körüne inananlar, sorgulamayanlar. Bir de bakıp bunlar da saçmalıyor, böyle şeyler mi olur diye.
Öyle mesela çok yaygın bir şeydir. Tanrı dünyayı 6 günde yarattı değil mi? İşte bilimle biraz işgal olan, o da okuyucu yani, bilim insanı da değil bunu yapan. 6 günde yarattı, yoruldu falan. Tanrı yorulur mu ya, ne saçma, 6 gün mü, nereden uyduruyorsunuz, 3000 yıl mı, ne 3000 ya, bilmem kaç milyar yılda yaratıldı falan gibi laflar ediliyor. Ya da Adem ve Havva ile ilgili, ay efendim onu böyle çamurdan yormuş, yapıştırmış, böyle kil gibi diye üflemiş. Ondan sonra Adem de oralarda sıkılmış, takılmış, makılmış falan. Ya bu ne ya, burası da biraz sıkıcı galiba falan demeye başlamış. Birisi de olsa da keşke takılsak falan demiş. Ondan sonra da Havva'yı, dur ben şuna bir Havva yapayım da demiş Tanrı. Bu biraz takılsın yoksa delirecek falan. Havva gelmiş, Havva onu daha beter delirtecek. Çünkü bir yasak var, bilme ağacından yemeyecek, yaşam ağacından yiyebilirler. Bilme ağacının meyvesinden yememeleri gerekirken şeytan denilen bir şey devreye giriyor. Havva'ya diyor ki, Havva var ya bu elma çok fena bir yani, çok lezzetli. Gel bir tadına bak. Ya olur mu öyle şey falan. Hadi hadi falan. Neyse bir bakalım falan. Bak, ooo çok iyiymiş gerçekten bu deyip Adem'i de kandırıyor. Üstelik bu Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmış. Değil mi? Düşünsene. Şimdi bu mitos. Bu mitosu modern insan dinlediğinde böyle bir saçmalık mı olur ya? İnsan böyle yaratılmadı. Evrimle yaratıldı. Evrim şöyle şöyle gelişti. Böyle böyle oldu. Zırvalık deyip modern insan, tırnak içinde aslında modern bile değil ama modern zannediyor kendini. Modern insan bu metinleri tepeliyor. Saçmalık bunlar diyor. Muhafazakarlar da hakikaten orada bir elma olduğunu, bir yılan olduğunu, gerçekten bu işin öyle olduğunu bir hakikat olarak şeyi gerçek zannetmek gibi, Voltron'u gerçek zannetmek gibi bir şey, Spider-Man'i gerçek zannetmek gibi bir şey. O da çocuk suşur, görüyorsunuz değil mi? Çocuklar çünkü Spider-Man gerçeğini falan böyle etkilenirler. Spider-Man, ben uzaylı bekliyordum ya bayağı. Çıkıp böyle yani Spider-Man aramak gibi. Çocuk suşur. Muhafazakarlardaki şuur düzeyi çok çocuksudur ve sembolü hakikat zannederler. Modernlerde de böyle saçmalık mı olur canım falan deyip metin okuyamazlar. İki tarafta metin okumayı beceremezler. Genelde öyledir yani maalesef. Şimdi benim ekleyeceğim bir şey daha var. Bu tanrı anlayışı meselesinin hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Ve hatta bizim Yasemin'le yaptığımız sohbette şey de gündeme getirmiştik. Bir toplumun tanrı anlayışı değişmeden o toplum değişmez gerçekten. Bu tanrı anlayışı öyle acayip bir şey ki bizim bilinç dışımızdan bize rağmen hareket eden bir şey. Eğer tanrınız, tanrı anlayışın içinde bulunduğunuz tanrı kadınla ilgili sorun yaşıyorsa, kadın ve erkeği eş görmüyor, rol dağılımıyla konuyu değiştirmeye çalışıyorsa, eğer sizin tanrı anlayışınız çok sesliliğe izin vermiyorsa, ne demek? Yahudiler sadece Yahudileri cennete götürüyor. Müslümanlar sadece Müslümanları cennete götürüyor. Hristiyanlar Hristiyanları cennete götürüyor. Kendileri dışında hiç kimseyi cennete götüremiyorlar. Ateistler zaten yandı. Dolayısıyla böyle hele Budistlere hiç girmiyorum yani. Onlara hiç girmiyorum. Dolayısıyla çok sesliliğe izin vermiyor bu insanların tanrısı. Herkese cennette yer yok niyeyse. Bir türlü olmuyor. Bu tanrı anlayışında çok seslilik olmadığı için özgürlük falan zaten mümkün değil. İnsanın özgürlüğü, insanın kendi kaderini tayin etmesi falan mümkün değil. Takdir neyse o yaşanacaktır. Tanrı'nın takdiri. Bunların tamamı işte modern dönemle çatışan şeyler. Modern dönem tüm bunların zıttı olan şeylerden bahsediyor. Birey, kendilik, özgürlük, kendi aklını kullanma cesaretini göstermek ve tanrı merkezli değil de insan merkezli düşünmeyi salık veriyor. Birbirinden kopuk gibi duruyor şu anda. İstersen Anadolu'ya biraz uğrayalım. Bakalım Anadolu ne diyor? Yani hatta şöyle diyebilirim. Yani bu tanrı anlayışı, bu kadar sevmeyi denesen sevemeyeceğin bir tanrı anlayışının alternatifi yok mu? Yani başka bir tanrı yok mudur? Hatta şey fıkrası vardır ya, Laz fıkrası Temel'in. Temel bir gün böyle darda bayırda geziyormuş. Öyle gezerken uçurumun kenarına gelmiş. Ne var ya aşağıda falan diye bakarken tak ayağa kaymış. Aşağı doğru düşecekken bir çalıyı tutmuş falan böyle sıkı sıkı. Ölecek yani aşağısı uçurum. Allah'ım ne olur bana yardım et. Lütfen bana yardım et. Ne sesimi duyan bir Rabbim ne olur bana yardım et. Ne olursun ben işte oruç tutacağım, onu yapacağım falan. Bana yardım et falan filan. Çok bağırınca böyle, çok yalvarınca kayıptan bir ses gelmiş. Demiş ki, Temel hiç korkma. Bırak kendini uçurumun aşağısına. Ben seni yanıma alacağım. Temel'in canı sıkılmış tabii. Başka tanrı yok mudur demiş. Başka tanrı yok mudur kardeşim bu sevilesi tanrının dışında? Vardır efendim. Anadolu'nun tanrı anlayışına buradan giriş yapalım. Ama şunu hiç unutmayın. Modern dediğimde şu kavramları dile getirdim. Dedim ki kendiliğe izin veren, özgürlüğe izin veren, kadın erkek eşitliğine izin veren, çok sesliliğe izin veren bir dünya istiyor bizden modern yaşam. Şimdi dönelim Anadolu'ya. Anadolu'da üç öznemiz var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Hiç duymayan var mıdır bilmiyorum. Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre. Bu üç isim, bu arada ben size hemen söyleyeyim. Üç ismi gündeme getiren Cumhuriyet'dir biliyor musunuz? Yani Yunus Emre ile ilgili ilk makale 1918'de yazıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından yazıldı. Onun öncesinde biz zannediyoruz ki Yunus'u Osmanlı'da herkes tanıyordu. Mevlana'yı herkes tanıyordu. Hiç kimse tanımıyordu arkadaşlar. Sadece o çevreler biliyordu. Hatta şuradan anlıyoruz. Aradan 200-250 yıl geçiyor. Ebu Suud denilen kadı, bugün hakim gibi bir pozisyon düşünün. Ebu Suud'a Yunus Emre'nin şiirleri geliyor. Bu ne ya, bu kafir, bu küfür falan filan diyor. Bunun katli vaciptir diyor Yunus için. Yani 200 yıl boyunca hiç duyulmamış. Diyorlar ki efendim zaten öldü. Yani hani kendisi öldü yani. O zaman şiirlerini okuyanların kafasını alın diyorlar. Isranca ormanlarında Yunus Emre şiirleri okunduğu için 1000 kişinin kafası gidiyor. Yani öyle çok seviliyordu Osmanlı'da falan, öyle değil. 1918'de daha Cumhuriyet kurulma aşamasında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından Yunus Emre, Hacı Bektaş, Mevlana gündeme getiriliyor. Cumhuriyetin değerleridir bu üç isim. Onun öncesinde çok değer olarak görülmüyor. Katliamlara neden oluyor, tam tersi. Şimdi Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş. Ben Hacı Bektaş'la başlayayım. Modern kavramları aklınıza tutun ama. Şimdi onların fragmanları var. Biz felsefede fragman diyoruz buna. İşte Thales'in fragmanları, Aristoteles'in fragmanları, işte Heraklitos'un fragmanları. Dolayısıyla onların söylediği sözler, cümleler. Hacı Bektaş'ın fragmanlarına bakalım. Hacı Bektaş diyor ki mesela, her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Bir kere bu lafın kendisi ortodoksiyi dümdüz etti hemen. Kendiliğe yer açtı ve üstelik çok böyle sıra dışı bir görüş bildirdi. Kudüs, Mekke, hac, buralar insanların Tanrı'ya yakınlaşmak için gittiği mekanlar. Kutsal atfedilen mekanlar. Dolayısıyla Tanrı'yı aradığımız mekanlar. Hacı Bektaş diyor ki her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Yani Tanrı sende içkindir. Senin kendiliğinde zaten vardır. Dışarıda değildir. Dışarıda bir Tanrı yoktur demeye getiriyor. Bu bir, kendiliğe yer açtı. İki, mesela kadın erkek eşitliği için ne diyor? 13. yüzyıl. Aslanın erkeği aslan da, aslanın dişisi aslan değil mi? Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık senin görüşlerinde. 13. yüzyılda söylüyor bunu. Kadın erkekle ilgili problemi yok. Şu laf nasıl? Bizde herkes özgürdür. İsteyen giyinik, isteyen çıplak gezer. Özgüvene bakar mısınız? Edebin ve uygarlığın bulunduğu düzeye bakar mısınız? Tenler gitmiş, can idraki, insan idraki oluşmuş ve bizde herkes özgürdür. İsteyen giyinik, isteyen çıplak gezer diyor Hacı Bektaş. Düşününüz. Mevlana zaten bütün dünyaya kucağını açmış, açık açık söylüyor. İster putperest ol, ister mecusi ol, ne olursan ol, ne olursan ol. Gel, bizim kapımız ümit ve sevinç kapısıdır. Bütün insanlık ailesini kucaklıyor. Yunus Emre, 72 milleti bir bilmeyen bizden değildir. Bu Hacı Bektaş'ın da sözü aynı zamanda. Hacı Bektaş'ın zaten dolaylı öğrencisi Yunus. Tapduk Emre üzerinden. 72 milleti bilmeyen bizden değildir. Biz Anadolu. Anadolulu değildir yani. Anadolu, Anadolu kimdir? 72 milleti bir bilendir. Yunus, 72 milleti bir bilmeyen insan değildir diyor. Bak bak, tek başına öyle bir kendilik değil. Çok sesliliği, yani farklılığı kalbine sığdırabilene insan diyorlar ya da bizden değildir diyorlar. Anadolu değildir. Şimdi çok sesliliğe izin veriyor. Kadın erkek eşitliğiyle ilgili sorun yok. Kendiliğe yer açmış. Anadolu'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla moderniteye ters bir şey söylüyor mu? Hiçbir şey söylemiyor. Hatta modern olmayı modern çağdan, modern aydınlanmadan çok önce.
İnsan olmayı zorlaştırıyorlar.
Böyle yaparak mı?
Evet. Çok yani insanın kendine insan diyebilmesini zorlaştı. Yani bilinçli insanın diyeyim.
Şimdi bir kere çok önce, modern aydınlanmadan çok önce modernitenin vaazını yapmışlar. Yani Anadolu'nun kültürü modern olmakla çatışmayan, Anadolu geleneğinin kendisi bizzat modern. Bunu söyleyeyim. Zor alma meselesine gelince... biraz zor tabii yani. Bu da bizim aslında onurlu, haysiyetli ve özgür varlık olmamızı da garantileyen bir zorluk. Yani kendi emeğimizle kendimizi yapmamız bizi haysiyetli kılıyor. Çünkü insan ancak kendi emeğinin sevincini yaşarsa kendisine saygı duyar. Zahmetli bir yol, kesinlikle öyle, ama bu bizim özgür olduğumuzun delili. Özgürce yapabiliriz bunu. Zahmeti de, aslında zahmetli mi çok da emin değilim ben. Çünkü burada vaaz edilen, insan olmanın gereklerini bize vaaz ettiği şey, şeyler. 72 milleti bir bilmek insan değildir ya da bizden değildir. İnsanlık ailesinin bir üyesi gibi hissetmek kendini. Bu zor bir şey değil.
Söylemesi çok kolay zaten ama sokağa çıktığın zaman işte sokakta dolaşırken bile birinin bir şeysini görüyorsun. İşte sen kendince cahil dediğin bir grup insan var. Onları senden bilmen çok zor. Yani söylemesi kolay ama uygulamaya geçtiğimiz zaman sokaklara atılıp ben kendimi benden bilmediğimi yakalarken yakalıyorum kendime.
Biraz şey değil ama herkesi kendimizden bilmemiz pek mümkün değil. Orada bizden istenen şey bir kere insan olmak yani başlangıçta var olan bir şey değil. İnsan olma sürecine doğru bir yolculuk var. Biz insansıyız şu anda. Gidiyoruz yavaş yavaş insan olmaya. Kendimizi bir insan olarak emeğimizle inşa ettiğimizde oh be çok şükür yaptım diyeceğiz. Yapamasak da çabalamış oluruz. Çok önemli değil. Fakat herkes bu çaba içerisinde değil ve herkes aynı ahlak içerisinde değil. Dolayısıyla tasdik edemeyeceğimiz ahlakları da, tasdik edemeyeceğimiz cehalet durumlarını da tasdik ediyormuş gibi davranmak doğru değil. Sadece bize düşen eğer görüyorsak o kişinin idrak düzeyini ya da cehaletinden kaynaklı yaptığı o davranışları, bunun bundan sebep öyle olduğunu görüp öfkelenmemek.
Hoş görebilmek.
Öfkelenmemek yani bu sebeple yapıyor deyip krizi idare edebilmek. Yani olgun insan olmak, yetişkin insan olmaya aday insanlar bu toplumu yönetme, bu toplumun krizlerini aşma konusunda görev alması gereken insanlar. Yoksa ben tutup herkesi seveceğim. Bu çok şey.
Mevlana değiliz ve çok
Bu mümkün, bu mümkün değil. Çok mümkün bir şey değil. Doğru bir şey de değil. Çünkü sevilecek ahlak var, sevilmeyecek ahlak var.
Samimi olmuyor zaten.
Doğru değil.
Evet.
Doğru değil yani. Bu tür iddialarda bulunmamak gerekir. Dediğin gibi Mevlana gibi insanlar, ya siz gelin ben hallederim bizdeki tekke yani gönlü. Her şeyi yıkayan bir gönül tekke. Dolayısıyla öyle hani Mevlana'ymışız gibi ortalıkta gezmeye gerek yok. Mesafeli ama kriz yönetmeye çalışarak, herkesin farklı idrak düzeylerinde olduğunu kabul ederek yaşamak gerekir. Zaman zaman mesafe koymak gerekir tabii.
Başka bir yönetemiyorum.
Yok, mümkün değil.
Peki sana hem geleneksel hem de modern olabilir miyiz sorumuza geri dönelim mi bir noktada?
Bence bu Anadolu'da var olan bir şey. Bize özgü bir şey. Başka bir yerde ben çünkü sahada şeyde çok çalıştım biliyorsun. Dinler arası bir 10 yıl falan. Yani İsrail'de, Türkiye'de farklı farklı yerlerde Yahudilik, Hristiyanlık, işte Ezidilik, Bahailer, Yahon'un şahitleri falan filan bir sürü farklı grubu çalıştım. Manastırlarda kaldım, hahamlar falan öyle bir şeyim vardır, maceram vardır. Bütün bu seyirlerin sonunda Anadolu'nun bunların tamamını cebetmeyi başarmış, bunların tamamını 2 millet bir bilmeyen bizden değildir diyecek durumuna getirmiş yegane görüş Anadolu'da. Başka bir yerde böyle bir görüş yok, asla yok. Biz bilmediğimiz için nasıl bir pırlantayı taşıdığımızın farkında değiliz. Başka hiçbir yerde yok. O zaten bu gezintiden sonra hem felsefe yani Batı işte Alman idealizmi çalışırken hem de Doğu'da sürekli dini grupları hareket ederek gezdiğim için sonuçta gördüğüm şeyi böyle heyecanla vaaz ediyorum. Buranın dışında bir şey yok. Biz Anadolu insanı ziplenmiş dünya insanıyız. Biz hem doğuluyuz hem batılıyız. Dünyada hiç kimse hem doğunun hem batının hem derdini hem telaşını yaşamıyor. Biz hem doğuluyuz hem batılıyız, hem doğulu değiliz hem batılı değiliz. İkisinin arasında doğulu mu olsak batılı mı olsak gerilimi yaşayan bir coğrafyadayız. Bizim kimliğimiz daha netleşmiş değil. Bizim kimliğimiz Anadolu insanı diye evrensel bir insan modeli olarak gerçekleşecek kanaatindeyim. Ve insanlık ailesinin bütün dertlerini bizden daha iyi bilen olamaz. Biz bu dertlerle, tecrübelerle evrensel bir insan ortaya, Anadolu insanı, Anadolu kişisi denilen insanı ortaya koyacağımızı ben adım gibi eminim. Çok eminim. Bu iki tarafında derdini yaşamıyor hiç kimse. Yani biz çok güzel bir kazanda pişiyoruz. Anadolu kazanı bizi güzel güzel kaynatıyor yani. Buradan hem evrensel yani bütün insanlığı kucaklayan hem de insan insan dediğimiz Anadolu kişileri, özneleri çıkacaktır. Adım gibi eminim çıkacağını.
Sen bunu söylediğin zaman ben hep böyle çığlıklar atmak istiyorum. Çünkü aynı,
atalım hep beraber.
Evet, çünkü aynı şeyi paylaşıyoruz seninle.
Tabii.
Aynı sevince. Bu tabii. Konuyu konuşurken gözlerimiz dola dola birbirimizle.
Tabii.
Peki bunun içinde bizim şimdi işte modern olmak çok havalı olan bir şey. Onun için herkes modernliğe bir özendi. Şimdi yavaş yavaş ben de ona dönüyorum diye belki de benim etrafımda da daha fazla hissediyorum ve görüyorum. Şimdi birazcık Anadolu'nun da kıymeti bilinmeye başladı gibi geliyor bana.
Tabii ikisini meç etmemiz lazım. Ben şunu söyleyeyim. Kant da bizim dedemiz, tamam mı? Biz öyle bir yerde yaşıyoruz. Kant da bizim dedemiz, Descartes da bizim dedemiz, İbn-i Sina da bizim dedemiz, Farabi de bizim dedemiz, Hacı Bektaş da, Mevlana da, Yunus Emre de bizim dedemiz, Diotima, Hypegia bunların hepsi anamız. Biz Batı'da felsefe burada başladı. İonya'da, Ege'de başladı. Bizim Didim var ya Didim. Didim'de başladı. Batı'nın ilk filozof diye anons ettiği kişi Tales bizim Anadolu'ludur. Tamam mı? Felsefe burada başladı. Dini gelenekler Mezopotamya'yı o altın yerleri düşünürsen burada başladı. Biz ikisini böyle ellerinde taşıyan bir yerde yaşıyoruz. Tamam mı? Yani bizim gibi yaşayan hiç kimse yok. Dolayısıyla Tales de benim dedem. Tales nasıl benim dedem olmaz yani? Bunu içselleştirdiğimizde, nereli olduğumuzu bir anladığımızda iş değişecektir tabii. İbrahim de benim dedem. Hazreti İbrahim nasıl dedemiz olmaz yani? Tabii öyle bir yerde yaşıyoruz. Kim böyle bir yerde yaşıyor? Batılılar işte Tales'i ya da Batı felsefesini, antik Yunan'ı yüceltiyorlar. Doğulular, bizim şey Araplar özellikle, okumazlar da okusalar zaten. Okuyan da kafir ilan ediliyor. İbn Sina ile Farabi'yi biliyorsunuz. Ya açan İbn Sina, Farabi, İbn Arabi, bunları okuduğumuz zaten kafir ilan ediyor. Orada başka isimler var. Doğulu da kendi şeylerin isimlerini okuyor. İkisi de benim dedemdir diyen Anadolu dışında kimse yok ya. Düşünsene, ziplenmiş dünya gibi bir yer işte yani.
Sizin çığlık atasınız gelmiyor mu onları duyunca?
Yani Anadolu dediğimiz öyle bir yer. Herhangi bir yer değil yani. Dünya insanı tecrübesi buradan çıkacak. Evrensel insan buradan çıkacak. Evrensel insan Batılılar gibi geliyor ya bize. Değil, öyle değil. Nereden tecrübe ediyoruz? Çok detaylı anlatırım ama hepimizin tanıklık ettiği tecrübeler söyleyeyim. Batı için evrensel insan Ukraynalıdır, Suriyeli değildir. Ukraynalıları içeri alırken iltica, yani kriz esnasında onları içeri alırken gayet rahat içeri aldılar. Suriye'den, orayı da onlar karıştırdılar. Suriye'den insanlar, çocuklar giderken botlarda öldürdüler. Sularda battılar, açlıktan öldüler. Irak'a girip Irak'ta 1,5 milyon kadına tecavüz ettiler. Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor. Batı evrenseli henüz, dünyada herkes için özgürlük denilen şey henüz anlamış değil. Batı için özgürlük kendisi için özgürlüktür. Kendisi için işi gereklidir. Hatta Amerikan halkının çıkarları diye bir laf vardır yani. Evrensel insan böyle bir laf edebilir mi? Ne demek Amerikan halkının çıkarları? İnsanlık ailesinin çıkarları diyor olması lazım. Bunu hiç kimse diyemiyor şu anda. Bizimkiler 12. yüzyılda demiş bunu. Ve bu bir mayadır. Anadolu'ya atılmış bir mayadır. Özgürlük mayası. Bütün insanlığı kucaklayan özgürlük mayası. Bu özgürlük mayasının tohumları bu topraklardadır. Buradan çiçek açıp bütün insanlığı kucaklayacak yegane güç buradadır. Onlar daha Anadolu'ya göre daha çocuklar, ergenler hatta. Batı ergen, Doğu da çocuk. Batı şımarık, ergen. Sadece şey söylüyor, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, ama işte bize benzeyenler için bu. O zaman öyle bir evrensellikten bahsedebilir miyiz? Çünkü evrensel şu demek, her zaman, her yerde, herkes için geçerli olan şeye evrensel diyoruz. Haysiyet ve onur her zaman, her yerde, herkes için korunmalıdır. Yemen'de açlıkta ölen çocuğun haysiyeti, onuru korunmuyorsa o zaman bir evrensel iddiasında bulunamaz Batı. Böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla Batı'da, ama Doğu'da da sıkıntılar var. Çok büyük sıkıntılar var. Doğu'yu övüyorum anlamında kullanılmasın. Doğu'da da, özellikle Arap merkezli coğrafyada da insanlık ailesine faydaları yok. Yani petrolü yiyeyim, içeyim, gezeyim, eğleneyim falan. İyi de kardeşim, insanlık ailesine 3-5 katkı sunun ya. Bir şey yapın. Onlar da öyle. Biraz daha Doğu'ya gittiğinde iş daha da karma çorman oluyor. Dolayısıyla iki tarafta kendi halinde kendini düşünen gruplar. Bir daha söylüyorum. Yahudi'ye sorarsan Yahudi cennete gidiyor. Yahudi'nin pek cennet şey tasarımı yok ya, neyse, cennete gidiyor. Hristiyana sorsan asla Müslümanlar gitmiyor. Müslümana sorsan da bir Müslüman tasarımı var. O Müslümanlar gidiyor cennete. Onun dışındakiler zaten gidemiyor. Herkesi açacak gönül, herkesi kucaklayacak gönül Anadolu'da. Başka hiçbir yerde yok. Tabii.
Peki. Peki, sorulara geçmeden evvel bizi dinleyenler genelde gençler, hı hı. 20 ile 35 yaş arası. İnsanlara sence ne düşüyor? Bir de dinleyenleri de gene tahminimce, ki biz daha önce bir anket yaptık ve anketten aldığımız cevaplarda da benzer bir şey vardı. Genelde daha çok kendini tanımlayan insanlar gene modern diyor. Gene Anadolu olmak, Anadolulu olmak biraz geleneksel ve böyle sanki eski tipli bir şeymiş gibi algılanıyor.
Tabii, modern olmanın dışında gibi algılanıyor ama anlattım şimdi, gösterdim evet. Size. Anadolulu olmak modern çağdan önce modernitenin vaaz ettiği değerleri zaten vaaz etmiş. Kültürü modern Anadolu'nun.
Ya bunu bilsek zaten sahip çıkıp yani, tişörtlerle gideceğiz sokakta.
Neyinden rahatsızlık olacaksın? Yani hatta tişörtler falan basmayı falan da düşünüyoruz ya bu sözleri falan. Yani kendisi zaten modern kardeşim. Hatta o düzeye gelmemiş daha Batı. Yani o iddia ettiği modernite sadece söylemde var. Pratikte yok. Burada öyle değil demeye çalışıyoruz.
Bu algıyı değiştirmek lazım.
Bunu değiştirmek. Benim bütün çabam bu.
Biliyorum.
Benim bütün çabam sağda solda verdiğim derslerde, televizyon programlarına çıktığımda bütün çabam bu. Ve kafama şunu da koydum. Yani bu bilgisayar oyunu, tüm dünyaya yapılıyor tabii bu bilgisayar oyunu. Çizgi film, bunları anlatan çizgi filmler, masal kitapları gibi bir Marvel evreni. Bir Anadolu evreni gibi düşünün bunu, tamam mı? Bir Marvel evreni kurup bütün dünyaya kültür dağıttılar ya. Superman, Spider-Man falan filan aracıyla. Tam bu anlattıklarımızı anlatan çevreye duyarlı. Yani çevre, iklim krizi var. Çevreye duyarlı hayvan. İşte kim, kaç tane hayvan var evde? He. Kim ne kadar yaralı bulursa topluyor. Bektaşıyor da. Yani hayvana duyarlı, her şeye duyarlı bir kültür var. Bunu didaktik bir öğretiyle değil, sanat aracılığıyla, yani bilgisayar oyunu, çizgi film falan filan.
Bunlar,
dizilerimizler. Bunlarla anlatmak gerekir. Bunu evet. yapmadığımız için olmuyor.
En kolay da bu şekilde yayılabiliyoruz.
Gençlere başka türlü ulaştıramayız. Evet. Bunu da başlattık, uğraşıyoruz. Yani ben şey, çok kararlıyım bu konuda. Dostlarım da var. Yani bu projelerin hayata geçmesi için çok debeleniyoruz. O debelenme sürecinde yanımda benimle beraber hareket eden dostlarım da var. Bak bir tanesi şu. Güzi.
O halde benim soracak başka bir şeyim yok. Senin söyleyecek başka bir şeyin varsa.
Yok, ben böyle bir Anadolu insanı olarak, Anadolu kişisi olarak sizinle buluşmaktan çok keyif aldım.
O zaman şimdi sorulara geçelim. Önce Instagram'dan gelen, Ali Odabaşı'ndan gelen bir soru vardı. Önce onu sorayım. Tamam. Ondan sonra burada izleyicilerimiz, seyircilerimiz soracaklar. Ali, Anadolu insanın din ve kültürü birbirine karıştırdığı noktalar nelerdir diye soruyor.
Din ve kültürün birbirine karıştırılması, eğer böyle bir düşünce varsa, kavramları biraz açmamız gerekir. Çünkü kültür dediğimizde bilinç dışını hemen kastediyoruz. Yani kültür bilinç dışından, bizden hareket eden, alışkanlıklara sinmiş şeye diyoruz. Biz kültürü doğduğumuzda hazır buluruz. Hiçbirimiz kültür yapıcısı değiliz. Kültürü geliştirme, katkı sunmak gibi şeylerimiz olabilir ama
içine doğuyoruz.
Kültürün içine doğuyoruz. Bizden önce evde nasılsa yaşam ve nasıl değerlendiriliyorsa onu benimsiyoruz. Kültür bilinç dışıyla alakalı bir şey. Din de bilinç dışıyla alakalı bir şey. Çünkü aslında Carl Gustav Jung'a bakarsanız Rab denilen kavram insanın bilinç dışının ana arketipi. Dolayısıyla ikisi öyle birbirinden ayrılan şeyler değil. Kültür deyince bir grup insan dinden farklı bir şeymiş gibi algılıyor. Kültür dini de içeren bir şey. Hatta ya da din kendi kültürünü de üretir. Birbirinden kopuk kavramlar zaten değiller. Öyle algılanıyor. İkisi de bilinç dışından hareket eden kavramlar. Hiç de ayrı falan değiller yani. Yani bu şey zamanlarda, postmodern dönemde geldi böyle keyfi yorumlamalar. Postmodernizmin en büyük şeyidir bu, handikapıdır. Bence böyle demeye çalışır. Mesela bence Alevilik böyle, Bektaşilik böyle, bence kültür şu demek. Bunlar biraz keyfi, öyle çok üzerine düşünülerek konuşulmuş şeyler değil. Dolayısıyla daha dikkatli olmak lazım bu tür tespitlerde. Anadolu insanı dinle kültürü birbirine karıştırmıyor, iç içe geçirerek kullanıyor. Hatta biraz önce söylediğim bu 72 milleti bir bilmeyen bizden değildir denilen maksim, bu evrensel maksim, evrensel modern maksim, dini bir vaazdır. Dini bir vaaz. Tanrı anlayışı diyorum. Bir daha altını çiziyorum. Aslanın erkeği aslan da, aslanın dişisi aslan değil mi? Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık senin görüşlerinde diyen kişi Hacı Bektaşi Veli. Ehli Beyt'e bağlı, Hak Muhammed Ali yolunda ömrünü harcamış birisi. Bu sözler dini maksimler. Hacı Bektaş öyle söylemiş olabilir.
Din dışında bir şey söylemiyor.
Din dışında bir şey söylemiyor. Söylediği dini maksimler, sözler, beyanlar, evrensel beyanlar. Bunu anlamamız çok önemli.
Çok.
Tabii yani çok. Dini bir şey söylüyor. Seküler bir adam değil ki Hacı Bektaş. Yani modern aydınlanmadan sonra doğmuş, işte efendim televizyon çağında yaşamış, bikinilerin giyildiği falan bir dönemde yaşamış biri değil ki. Seküler dünya yok. 13. yüzyıldan bahsediyoruz. Dinini vaaz ediyor, Bektaşiliği vaaz ediyor. Bu dini bir gelenek. Ama yok, ben kültür olarak okuyorum. Baba sen nasıl okuyorsan oku, Hacı Bektaş öyle okumuyor. Nasıl istersen. Hacı Bektaş'a haksızlık etmek istiyorsan sen bilirsin. O da ahdi vefa değildir. Tarihi bir özneye demediği halde din dışıdır demek, yani dini bir şey söylemedi demek haksızlıktır. Ben inanmıyorum Hacı Bektaş'a demek daha şey olur, daha haysiyetli olur.
Merhabalar. Ben de bir Bektaşi kızıyım. Adım Gülruh. Hoş geldiniz. Çok mutlu oldum. Çok güzel şeyler paylaştınız. Şimdi ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Anadolu insanı tüm dünyada ziplenmiş insandır dediniz. O kadar muhteşem bir söylem. Alevilik, Bektaşilik, din kültürünün bu kadar içerisindeyken hala daha neden bu kadar üstü kapatılmaya ve tukakaymış gibi görünmeye çalışılıyor, gösterilmeye çalışılıyor?
Aleviliğin kendisi mi?
Evet.
İki sebebi var. Bir ucu ekonomi politiğe dayanıyor. İktidarın kendisine resmi din olarak kabul ettiği dinin bütün iktidar güçlerini kullanarak yaptığı propaganda ve bu yeni bir propaganda değil. Emevilerden, Abbasilerden beri devam eden bir propaganda. Bir buna dayanıyor. İkincisi Alevilerin de kusurları var, hataları var. Alevi Bektaşilerin de hataları var. Aleviler mülkü paylaşmayı severler. Yani mülkü gasp edemezler. Alevi geleneğine göre lokma pay edilmelidir. Dolayısıyla Alevilerin siyaset tasavvuru, yaşam tasavvuru biraz sosyalizme yakındır. Mülkün paylaşılması, her şeyin paylaşılması ve eşitlik. Şimdi bu şeye çok uygun değil. Hele kapitalizmi falan da hesaba katarsanız feodal dönemlere de uygun değildi. Hiçbir zaman uygun değil. Yani siyaset yapmaya dönük bu kötü anlamda siyaset, yani bizim de altında ezildiğimiz siyaseti yapmaz Aleviler. Dolayısıyla merkeze, siyasette çok konumlanmazlar. Hatta eleştirirler başından beri. Babayi isyanlarını hatırlayınız. Baştan aşağı Selçuklu'da başlayan, Osmanlı'da devam eden mülkün gasp edilmesi, sultanın mülkü gasp edilmesine protesto etmiş, isyan etmiş kitlelerden bahsediyoruz. Bir de bunlar tabii kendi geleneklerinin korunması için, taşıyabilmek için, kendi gelenekleri de Ortodoks Sünnilikle benzemeyen bir gelenek. İnsanı merkeze alan, insan üzerinden her şeyi tanımlayan bir gelenek. Ve çok katliamlara uğramışlardır. Mütemadiyen katledilmişlerdir en başından beri. Yani 12 imamların tamamı suikaste uğramıştır. 12 imamların çocuklarının tamamı suikaste uğramıştır. Hazreti Muhammed'in çocukları suikaste uğramıştır. Tamamı katledilmişlerdir. Ve bu hep devam etmiştir katliam. Bu insanlar kendi içlerine kapanmış ve kapalı bir sistem yürütmüşlerdir. Ve bu karşı propaganda, yani Alevilerin mum söndü yaptığı, kadın erkek birlikte absürt işler yaptığı, Alevilerin aslında çok da matah olmadığı Bektaşilerin bir karşı propaganda olarak siyasetin elinde her zaman kullanılmıştır. Bu çok başlı başına bir konu, belki uzun uzun konuşuruz. Aleviler cephesine gelince, Alevilerin de hatası var dedim ya ben. Özellikle Hacı Bektaş'ın konumunu çok tam olarak anlamıyorlar. Aleviliğin babadan oğula geçiyor olma meselesi, yani bir ocak sistemi üzerinden aktarılıyor olma meselesi. Bunlar tabii senin bilmediğin bir şeyler ama soru doğrudan oradan geldiği için. Bir ocak sistemi var Alevi Bektaşilik'te. 12 tane ocak var. Bu ocakların temsilcilerine dedeler, analar deniliyor. Bu dedelik babadan oğula geçiyor. Fakat ve bir ocak kümelenmesi. Bu 15. yüzyılda ortaya çıkmış bir şey. Öncesinde yok. Bir ihtiyaçtan ötürü ortaya çıkıyor. Alevilik evrensele açık değil. Şöyle diyor, Alevi doğulur diyor. Tamam mı? Bugüne kadar bu anlaşılır bir şeydi. Çünkü mevcut katliamlardan korunmak, sistemi koruyabilmek için kapalı yürümesi gerekiyordu. Fakat 16. yüzyılda ortaya çıkmış ocak sisteminin kutsallaştırılmış olması daha sonradan problemli. Çünkü Hazreti Hüseyin soyumdan gelen değil, yolumdan gelen evladımdır diyen birisidir. Hazreti Hüseyin'e aykırı davranılmış oluyor. Bu bir. İki, erkek soylu dededen dediye aktarılması, dedenin posta oturmasında da sorun var. Çünkü bu yol Fatma Ana'dan gelen bir yoldur. Hazreti Muhammed'in oğlundan değil, kızından bu yol yürümüştür. Bunu bir kere es geçiyorlar. Yani Kevser'den yol yürümüştür. Kız soyludur bu yol. Buraları atlıyorlar. İki, Hacı Bektaş'ın evrensel söylemini hala kulakları duymadı Alevilerin. Hacı Bektaş, 72 milleti bir bilmeyen bizden değildir diyor. Ve bu Hacı Bektaş, Hızır gibi bütün bu özneler Alevilerin gasp ettiği özneler. Artık gasp etmekten vazgeçmeli. Ve Hacı Bektaş'ın söylediği gibi bütün insanlık ailesine, kim bu yola benimsiyorsa, kim bu yola uygun davranıyorsa Bektaşi olabilmeli. Dolayısıyla böyle Alevilerin küçümsenmesi, bir yere kapanması kendilerini kapattıkları için. Bir dönem haklıydılar korunmak için. Katliamlar çok büyüktü çünkü. Çok haklılar. Babadan oğula geçme konusuna da hak veriyorum. Ama şu anda artık böyle bu iş yürümez. Bu ahkamın değişmesi gerekiyor. Bu ahkam nasıl 15. yüzyılda Şah İsmail tarafından değiştirildiyse, bütün bu yaşadığımız ahkamı kuran o kişidir, en son okurdu. Şimdi de değiştirilmelidir. Doğrusunu isterseniz ahkamın değiştirilmesi için de ben mücadele ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Sıradaki soruyu alalım.
Yani çok uzun uzun teşekkür etmek istiyorum ama onu hemen kısa keseceğim. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzeldi her şey. Ben 7 tane soru yazmışım ama bir tanesini soracağım. Keşke 7'sini de sorsam ama. Şimdi şu Yasemin de sorduğu sorudan belki geldi. Şimdi evet, Hacı Bektaş, Veli, Mevlana ve Yunus Emre çok önemli bizim için. Sonra ama biz bunu konuşmaya başlarsak
şu an 2024'te? Bize şunu soracaklar tabii ki. Ben de 30 yaşındayım bu arada. Yani o zaman ne yaptınız sonra? Yunus Emre'den sonra ne yaptınız? Mevlana'dan sonra ne yaptınız? Neden bizim bir NASA'mız yok? Neden bir CERN'ümüz yok? Evet, akademisyenlerimiz var, siz varsınız ve biz bunlarla gurur duyuyoruz. Bu cebimizde ama ne yazık ki onlar da gidip farklı topraklarda alan bulabildikleri için çalışıyorlar. Biz neden yapmamışız? Orada nerede kopukluk yaşamışız? Ve aslında hala şunu konuşuyoruz ya, işte geriye gidiyoruz diyoruz. Biz nerede bunu kaybettik? Bu bilinci nerede kaybettik? Çok merak ediyorum gerçekten.
NASA dediniz değil mi? Niye NASA'mız yok?
NASA ve CERN.
Ben size bir örnek vereyim. Gerçekten bu konuda çok ısrarcıyım ve altını bir daha çizeceğim. Tanrı anlayışı Batı'da modern aydınlanmayla, Kant eliyle değiştirilmemiş olsaydı orada bir NASA olmazdı. Bizde bu aydınlanma gerçekleşmediği için olamıyor. Arketip dediğim, yani Tanrı anlayış dediğimiz şey iş yapıyor. Şimdi İmam Cafer'den size örnek vereyim. İmam Cafer'in Tanrı anlayışı Ortodoks değil. İmam Cafer Küfe'de, arada bir Küfe'ye gidiyor. Bir laboratuvarda Cabir bin Hayyan öğrencisi, kimyanın kurucusudur. Onunla beraber laboratuvar ortamında bitki, insan, hayvan yapabilir miyiz diye çalışıyorlar. Şimdi bak, Tanrı anlayışı hiç engel olmuyor ben bitki, hayvan, insan yapabilir miyim demeye. Bilim yapmasına engel olmuyor. Dolayısıyla bu karşı devrim, bizim bahsettiğimiz Ehl-i Beyt ve onu da takip edenlerin Tanrı anlayışın, İbn Sina'nın isminin ne olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın hekimidir değil mi? İlk hekim. Ebu Ali el-Hüseyin İbn Sina'nın adı. İbn Sina'nın adı Hüseyin'dir. İbn Sina Alevi geleneğinde büyümüştü. Oralardan çıkıyor bilim insanı. Yani Tanrı anlayışı farklıysa bilim yapılabiliyor. Buralarda çıkmıyor olmasının sebebi, Atatürk'ten sonra bir karşı devrimle karşılaştık biz. Ve bu yeni bir şey değil. O karşı devrimin sonucu olarak en sonunda iktidara gelindi. O yeşil sermaye denilen şeyin oluşturulması ve gitgide büyütülmesi. 250 yıl matbaanın yasaklanması başka bir konu. İbn Rüşd'ün, İbn Sina'nın kitapları yakıldı. Bu kitapları yakan tarikatlar yaşıyor şu anda. Ve hala sabahtan akşama kadar İbn Sina'ya, Farabi'ye küfrediyorlar. Aydınlanmanın önündeki problem Tanrı anlayışıdır. Bu Tanrı anlayışının bir an önce Muhammedi olması gerekiyor. Muaviye'nin Tanrı anlayışının bir an evvel def edilmesi gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece, bunu başarmadığımız sürece bu coğrafyada bir aydınlanma olması çok zor. Ama şöyle bir şey de var. Sadece bilimsel bir coşma, bilimsel bir güçlenme, bilim kurumlarının güçlenmesi değil, aynı zamanda bir insan öznesi, bütün insanlığı kucaklayan insan yaratmak, sadece herhangi bir disiplinde uzmanlaşmak değil, aynı zamanda insan olarak uzmanlaşmak. O çok önemli.
O zaman mecburen ikinci sorumu soracağım. Çünkü bunu yazmıştım. Az önce siz bizi tanımlarken biz henüz insansıyız dediniz. Hani biz insanı biyolojik bir kavram olarak tanımlıyoruz ya. Siz nasıl tanımlıyorsunuz merak ettim.
Yani kavramın kendisinde hemen bakayım. Kur'an'da da zaten beşer ve insan ayrımı vardır. Beşer, et demek. Kelimenin kendisi. Başar, et, kemik. Ama daha çok ete gönderme yapar. Buna beşer diyor. İnsana ise en iyisi hak dediği bir ünsiyet, yakınlık kavramıyla alakalı bir şey. Hem insan bir formül sonucu oluşan bir şey. Bu formülde bir sürü formül var ama işte formüllerden bir tanesi beşli bir aşamadır. Beşli aşama gerçekleştirildiğinde insan denilen şey ortaya çıkar denilen formül. Başlangıçta ihlas denilen şey, yani samimiyet, iki yüzlü olmamak, samimi olmak. Öfkeliysen öfkeliyim diyeceksin yani. Hem öfkelisin hem de çok da değilim, zarifim falan. Öyle zarif ayaklarına girmeyeceksin. Ne haltsan onu bir kere kabul et. Bendeki malzeme bu kadar arkadaş. Samimiyet böyle bir şey. Ben baştan aşağı samimi mesela. Ya ve bunu öğütlüyor yaptığı bütün işlerde. Kendi kusurunu da paylaş. Kimse paylaşmaz ha. Çok büyük iş yapıyor. Hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Samimiyet, baştan aşağı samimiyet. Ne numara yok yani. Malzeme bu kadar kardeşim. Samimiyet birinci adım. İkinci adım hemen sonra İslam denilen şey. İslam bir dinin adı gibi konuyor ama barış anlamına gelen, teslim falan bu anlamları da var. Barış. İnsanın kendisiyle barışması, sonra da çevresiyle barışması. İnsan olmaya doğru gidiyoruz. Önce samimi olacağız, sonra kendimizle barışacağız ve doğal olarak kendinle barışınca çevreyle de barışmaya başlıyorsun. Ondan sonra iman. İman özgüven demek. Bunlar oluşunca iman oluşuyor. Bir özgüven oluşuyor. Emin oluyorsun. Sonra ikan denilen bir şey geliyor. İkan. İkan yakin olmak. Kendiliğin, kendini bilen Rabbini bilir. Rabbinle buluşmak, yakınlaşmak artık. Ondan sonra ihsan denilen bir yaşama var. Buna Füsun, ihsan, güzellik, hediye, bağış denilir. İnsan olmanın bütün zevki, sanatsal zevki bize zevk olarak bağışlanıyor. Formül bu. Biz işte bu formülü hayata geçirmeye çalışan insanlar olduğumuz için kendimize insansılar diyoruz. Bir gün gerçekleştirirsek bize diğerleri insan diyecek, biz demeyeceğiz. Bizi işaret edecekler. Bir insan, insan insan diye anlatıyorlardı. Bütün bu dini gelenekler ya da felsefi metinler insan insan diye bir şeyden bahsediyorlardı. Birini tanıdım, tam o anlatılanlara benziyor. Bizi işaret edecekler. Biz kendimizi işaret etmeyeceğiz.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Ben sorulardan inanılmaz keyif alıyorum. Onun için ben devam edelim istiyorum. Senin sorun alabilir miyiz?
Arttırıyorum. Sabaha kadar kalalım bence.
Kalalım.
Benim aklıma iki şey geldi. İlki, neden Anadolu diyoruz bu topraklara? Sembolik bir yerden açıklamak gerekirse ana, anne, rahim, yaratım ve doğum üzerinden hani bu Anadolu kavramını bir eşleştirmenizi rica edeceğim. Bakış açınızı merak ediyorum. İkincisi ise bizim bu topraklarda doğduğumuzu ve işte bu zemindeki kültürlere ne kadar aşina olmadığımız bakış açısından ilerlersek neden başka kültürler, farklı kültürler bu topraklardaki kültürlere ilgi gösterirken, araştırmalar yaparken, enstitüler, kürsüler kurarken başka başka alanlarda, ülkelerde biz neden hala yabancıyız? Neden hala uzak durmaya çalışıyoruz? Bunun sebebi ne?
Anadolu ismi 15. 16. yüzyılı bekleyeceğiz. Diyar Rum deniliyor buralara. Anatolia, Anadolu, Batı literatüründe de geçen bir şey. Ana kavramından hareketle okuyanlar çok yaygın. Böyle okunabilir, hiçbir sakıncası yok. Ama ben daha çok bu Anadolu'yu onun 15-16. yüzyılda o çok sesliliğin artık hayat bulduğu bir bağlamdan okuyorum. Ve yine anne oluşa bağlıyorum. Yani annenin de çocukları çok çeşitlidir, birbirine benzemez. Dört parmağın dördü birbirine benzemez ama hepsini sever falan ya. Böyle bir şey yani, o çok seslilik ve özgürlüğe bağlayarak. Şimdi de Türkiye diyoruz tabii. Anadolu daha geleneksel bir ismi. Türkiye dememizde de hiçbir sakınca yok. Biz niye Anadolu'yu bilmiyoruz, etmiyoruz? Bir kere bunun en büyük sorumluluğu Cumhuriyet'le bağlarımızı koparmış olmamız. Cumhuriyet'i yine yeme içmeye indirgemiş olmamız. Yani Cumhuriyet dediğimizde biz şöyle anlıyorduk. Rahat yiyeyim içeyim, yine bikini. Şu bikiniyi bir rahat giyin. Bir ama da dokunmayın Allah'ını seversen.
Rakıma da dokunma.
Rakıma da dokunma Allah'ını seversen deyince Cumhuriyet bitmiş oluyordu zaten. Şimdi bizim her şeye bu rakı ve bikiniyi yapıştırmamız bizim başımıza çok bela açtı gerçekten. Cumhuriyet'le bağlarımız bu kadar primitifdi yani. Oysa Cumhuriyet'in bu üç ismi gündeme getirmiş olmasının sebebi Cumhuriyet yurttaşlık kavramı, çok seslilik, kadın erkek eşitliğine yer açmaya çalışıyor. Kendi kültüründe buna olanak var. O kültürü diriltmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken bu çok sesliliğe, kadın erkek eşitliğine ihtiyaç duyduğu için çekip alıyor onları. Biz Cumhuriyet'le bağımızı kopardığımız için Yunuslar'la falan da bağımızı kopardık. Bu bir. İkincisi, bizim kürsülerimizde, üniversitelerimizde, mesela felsefe kürsülerinde Alman idealizmi dersleri verilir. İngiliz empirizmi dersleri verilir. Oralardan uzmanlar çıkar. Anadolu felsefesi diye bir kürsümüz yok arkadaşlar. Ve ben o kürsü kurulsun diye kuracağım yani, hiç kaçış yok, kurtulamayacaklar benden. Anadolu kürsüsü kurulsun, müfredat oluşturulsun ve oradan felsefeciler, Anadolu felsefesi uzmanı felsefeciler dünyada Anadolu felsefesi dersleri vermeye başlasınlar. Bunların hiçbiri yapılmadığı için, bakın edebiyatı bile yapılmamıştı. Edebiyatı dahi yoktu. Ben önce edebiyattan başladım. Yani edebiyatı nasıl olmaz? Edebiyatı yok. Ben bilim kurguyu ilk şeye yazdığımda, bu Yüzyıl serisinin, Anadolu'nun mitleri var böyle, söylemler de var. Bir yayın evine gitti, şey dedi bana, ya bunları elesen keşke. Niye dedim, Anadolu bilim kurgusu niye olmuyor anlamadım yani. Yani ne bileyim, böyle bilim kurgu bilim kurgu olsa. Bilim kurgu bilim kurgu işte. Yani ne var, Hızır ben götürmüşüm geleceğe. Gitti işte, sağ ol sana bilim kurgu yani. Adam gitti bir laboratuvarda ortalığı karıştırdı. Niye olmuyor ki anlamıyorum yani. Öyle bir ön yargılar vardı. Bir de bizim içinden geldiğimiz bu bizden önceki kuşakların da getirdiği katı bir materyalizm, katı bir pozitivizm ve materyalizm. Dinden konuşmak yasak, Allah kelimesinden konuşmak yasak. Bunlar dile geldiğinde modern olmaktan kovuluyormuşuz gibi anlaşılıyordu. Modern olmanın ne olduğunu da bilmiyor. Bak Kant okumamış.
Hala da öyle bu arada bence.
Tabii Kant'ın baştan aşağı işinin gücünün tanrı olduğunu bilmiyor. Descartes'in yeni geometri, yeni matematikle ilgili bir dehadır açmıştır. Bunu rüyasında vahiy ile aldığını bilmiyor. Modern aileyi kuran özneleri de tanımıyor. Tanımadan öyle kulaktan kulağa gele gele nasıl geldiyse o, modern olmak eşittir ateist olmak, modern olmak eşittir dini geleneklerle ilişki içerisinde olmamak olarak algılanmış. Oysa öyle değil, modern olmanın kavramları başka. Özgürlük, birey, aklını kullanma cesareti göstermek, seküler olmak. Seküler olmak, dinin gündelik yaşama sirayet etmemesi. Bu Allah'ın adalet ismini korur yahu. Çünkü neden? Size net söyleyeyim. Mesela bir örnek, vicdanınızı sorun lütfen. Ramazan ayı geliyor, biz Müslümanları fırçalayalım. Ramazan ayında dışarıda böyle mahalle baskıları başlıyor. Geçenlerde Maslak'ta. Maslak ya, Anadolu'da kim bilir neler oluyor yani. Maslak'a gitti, bir alışveriş merkezine gireceksin. Kapıda birisi hayırlı Ramazanlar, Ramazanınız mübarek olsun diye güvenlik görevlisi bir şeyler söylüyor. Kardeşim, işte seküler olmak ihlal ediliyor. Bu oruç senin için. Sen kendi nefsini terbiye etmeye çalışıyorsun. Bu orucun seninle alakası var. Belki de oradan Yahudi bir dostumuz geçiyor. Belki orada ateist dostlarımız geçiyor. Belki orada Ramazan orucunu tutmayan Bektaşiler, Aleviler geçiyor. Ya sen niye insanları taciz ediyorsun? Kamusal alanda dini boca ettiğinde adalet ortadan kalkıyor. Tanrı'nın bir ayetini doğrudan çiğniyorsun. Doğrudan. Muhtemelen Maide karıştırıyor olabilirim. Biz isteseydik herkesi tek bir ümmet yaratırdık. İstemedik. Neden? Tanışın, iyi işlerde yarışın diye. Ya Tanrı'nın kendisi çeşit çeşit yaratmış. Sen buna muhalefet ediyorsun. Ayetin kendisi var. Biz isteseydik sizi tek bir ümmet yaratırdık. İstememiş yahu. Sen niye dayatıyorsun kendini? Sekülerlik böyle hayati önem taşıyor. Kamusal alandan dinin çekilmesi, diğer insanlara yaptığımız ada, biz hep şey diyoruz, dijital bakıyoruz. İyi de ben 90 milyonum, o 10 bin kişi. Olmaz öyle şey. Dönüp vicdanına soracaksın. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Bir kişinin gönlü incilse o iş olmuyor. Sekülerlik o sebeple hayati önem taşıyor. Çok büyük önem taşıyor. Ayrıca bu şeye de aykırı değil. İslam geleneğine de aykırı değil sekülerlik. Hiç değil hem de.
Başka bir soru var mı?
Merhabalar, benim adım Su. Uzun zamandır aslında sizi dinliyorum ve takip ediyorum. Bir Anadolu genç kızı olarak bundan dolayı çok mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim. Lakin aklımı takılan ve benim de kendi yolumda çokça sorguladığım bir soru var size iletmek istediğim. Şimdi Doğu ve Batı sentezi yaptık. Anadolu insanının yerinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Ve Hacı Bektaşların aslında bir noktada şu anda bizim ulaşmaya çalıştığımız bir noktadan bize seslendiğini ilettiniz. Peki bizim şu anki çabalarımız sizce bir ilerleme midir yoksa bir geri dönüş çabası? Yani bizim içinde bulunduğumuz durumda varmak istediğimiz nokta aslında varılmış mıdır? Yoksa biraz önce belirttiğiniz gibi günden güne daha da insan olabilme hali midir?
Müthiş bir soru. Ben Hacı Bektaş'tan ya da Yunus Emre'den, Mevlana'dan bahsettiğimde onları kutsamak, onların türbelerine gidip orada kutsal aramak falandan bahsetmiyorum. Çünkü zaten Hacı Bektaş'ın kendisi. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değil. Türbede de değil, camide de değil, cemevinde de değil. Oraya kadar gider yani bu iş. Bu laf öyle bir şey. Kendinde ara diyor. Dolayısıyla Hacı Bektaş'ın yaşadığı dönemi tutup buraya getirmek, Hacı Bektaş gibi giyinmek, Hacı Bektaş'ı kutsamak falan, asla böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Hacı Bektaş asla böyle bir şeyden bahsetmiyor zaten. Burada bizim yapmamız gereken bu evrensel ilkeleri, bu maksimleri, Anadolu geleneğinin kendisi evrenseldir dediğim o geleneği alıp bugünün tiniyle yeniden vaaz etmek. Yani bizim yeniden bu tini hep beraber ama bu zamanın gereklerine uygun olarak vaaz etmemiz gerekiyor. Enstantaneler, sanat sergileri, dijital sergiler, işte bilgisayar oyunları falan filan dedik ya. Yani oradaki tini alıp, oradaki evrensel söylemi alıp bugünün dili neyse oraya taşımamız gerekiyor. Başka türlü bugünün insanında bir karşılığı olmaz. Olmuyor da zaten. Olması mümkün değil. Ben size söyleyeyim. Yani teknoloji tekillik denilen aşamaya falan geçilirse, 45'ler falan demişti Ray Kurzweil, oralara falan geçilirse bu camiler, cemevleri falan filan bunlar müze olur. Böyle bir çağ geliyor. Her şey sanal gerçeklikte. Virtual reality de hayata geçecek. Sanal gerçeklik dediğimiz şey kültürün, bireyin inşa edildiği yer. Entelektüel birikimin inşa edildiği yerler artık. Dolayısıyla bu hakikati matbaayı ıskalamak gibi olur. Bu hakikatten bu evrensel ilkleri vaaz etmek. Vefa gereği de Hacı Bektaş'ın sözüydü deriz. Vefa gereği. Demesek de olur. Kendimiz belledik mi? Benim sözüm der, söylersin ne olacak? Söylersin. Biz Anadolu insanıyız. Biz Anadolu kişisiyiz diye ortalığa çıkarız. 100-200 kişi virüs gibi dağılırız her yere. Böyle ne olacak ki yani? Çok basit bir şey. Bugüne taşımak, bugüne. Tutup onları tekrar etmek değil. Mevlevi Semah'ı hakikaten çok özel bir semahtır. Hiç onda hiçbir beis yok. Fakat Mevlana şöyle bir şey söylüyor. Pardon, Mevlana değil, İsmail Emre söylüyor galiba. Mevlana aşka düştü, semaha durdu. Bizimkiler döne döne aşk arıyorlar. Şimdi sen kendi hakikatini bilmeden böyle Mevlana semaha dönünce olmuyor o işler. O işler olmuyor. Kültür de öyle yaşatılmaz. Kültür tekrar edilerek yaşatılmaz. Kültür bugünün diliyle yeniden kurularak, vaaz edilerek yaşatılır. Başka türlü yaşatılmaz. İşte muhafazakarlık eskiyi muhafaza etmekte takıntılıdır. Eskiyi muhafaza edelim, koruyalım der. Ama iç rahat savunanlar ya da her an bir şendedir ayetini dikkate alanlar bugünkü şenden vaaz eder. Dün öldü cancağız. Ben bugünün Ahmet'iyim. Yeni şeyler söylemek lazım. Yani kendisi söylüyor. Şimdi biz yeni bir şey söylediğimizde Mevlana'ya aykırı bir şey de söylemiş oluyoruz. Onlar söylüyorlar. Her an bir şendedir.
Başka sorusu olan var mı?
Asıl alanınız yapay zeka. Yapay zeka ile ilgili gelecekte bizi neler bekliyor? Biraz oradan bahseder misiniz? Son dönemlerde üç cisim problemi diye bir Çinli
romanı
yazar.
Daha güzel onun ya.
Romanı daha güzel. Evet, ben de romanından sonra filmini izledim. Orada şöyle bir şey var. Uzaydan gelecek olan insanların, uzaydan gelecek olan varlıkların, insanların yalan söylediğini kavradığı bir alan var. Şimdi biz bu kadar özümüze dönmeye çalışırken, yapay zeka varken, 72 milleti bir bilmeyen bizden değildir varken, Müslümanlık varken, bu kadar 5 vakit namaz ve Allah derken bir taraftan da sürekli yalan söyleyen bir toplumuz. Bunların hepsini birleştirdiğimizde yapay zeka ile bizi ne bekliyor?
Konu dışında ama söyleyeyim mi?
Konu dışında ama bence son soru olarak almış olabiliriz.
Okey, tamam. Yalan söylemek tarihi yazmıştır. Yalan insanı hayatta tutmuştur. Yalan sanatı yaratmıştır. Yalan zekadan kaynaklıdır. Dolayısıyla yalan söylüyor olma yetimiz iyi bir yeti idi. Gittikçe bu azalabilir çünkü şeffaflaşma çağına giriyoruz. Düşüncelerin okunabildiği, daha berraklaşmaya doğru gidiyoruz. Şimdiye kadar yalan iş yaptı. Şimdiden sonra yavaş yavaş azalabilir. Yani öyle seziyorum. Yapay zekayı ben çok farklı okuyorum. Yapay zekayı kendimizin dışında bir şey olarak okumuyorum. Genelde öyle okunuyor. Ben yapay zekanın, insan aklının dışta kendisini seyretmesi olarak okuyorum. Ne demek? İlk yaptığımız alet balta, bizim bir düşüncemizin dışta kendini göstermesidir. Önce akılda tasavvur ediyoruz, bir yetersizliğimizi gidermek için. Balta yapıyoruz ya, o baltayı elimize aldığımız an cyborglaşmaya başladık. Uçak, kendi aklımızın dışarıda seyredilmesidir. Bilgisayar, kendi aklımızın dışarıda seyredilmesidir. Hubble teleskobu aklımızın kendisidir. Yapay zeka da böyle bir şey. O filmde başka detaylar var. Çok da uyduruk bağlamışlar ama yapay zeka bizden ayrı düşünmeyiniz. Aklımızın dışarıda seyrediyoruz ve geliştiriyoruz. Bilinç yapmak istiyoruz. Yaptığımızda da bilinç nedir sorusuna yanıt vereceğiz. Yapmak zorundayız. Bu arada aynı zamanda şu bedeni atmaya çalışıyoruz. O da çok belli. Yani makineleşme bugün böyle metal makineler falan gibi algılıyoruz ya. Nano ya da organik makine diyeceğimiz düzeye gidiyor. Yani bizim hiç gözümüzde görmediğiniz nano çipler ya da yapay sinir ağları falan vücudumuzda gezecek. Makineler ve biz diye ayrı unsurlar olacağını düşünmüyorum. Cyborglaşmanın, makineyle insanın birleşeceği bir süreç gelecek. Çünkü o makine zaten benim dışarıda seyrettiğim aklım da aklımı içeri alacağım. İnsanın bu bedeni atacağını düşünüyorum. İnsan nedir sorusuna şayet bu bedendir diye cevap veriyorsa o zaman korkarız. Ama insan nedir? Değer taşıyıcısıdır. Erdemli varlıktır diyorsak, ister küp şeklinde olsun, ister robot Voltron şeklinde olsun, ister şeffaf bir bedende olsun, ister kelebek formunda olsun, hiç fark etmez. Eğer erdem taşıyorsa, bütün herkesi, bütün varoluşun bütün ögelerini, dağ, taşı, yaprağı ve konuşan varlıkları önemsiyorsa, erdemli ise, görüntüsü ne olursa olsun o insandır.
Müthiş.
O insandır yani. Makine falan. Ne makinesi? Öyle raporlar var ki. Ben tezde yazmıştım. Rand Arkin'in falan raporları. Asker robotlarla insan robotlar arasında çalışmalar var. Henüz bunlar tabii özerk değiller. Biz kodluyoruz. Daha öyle kendi kendini kodlayan özgür makine yok. Öyle asparagas haberlere inanmayın. Makine askerlerin çok daha etik davrandığına dair çok fazla rapor var. İnsanlardan daha etik davrandığına.
Süremizi çok aştık. Öncelikle. Senin başka söylemek istediğin bir şey yoksa ayaklarına, ellerine, emeklerine,
canım,
varlığına sağlık demek
senin
istiyorum.
Senin de öyle. Senin de emeklerine sağlık. İyi ki çağırdın beni.
İyi ki geldin.
Ben hep Yasemin'e de söylüyorum. Size de söyleyeyim. Yasemin beni nereye çağırsa ben gelirim. Yani Yasemin için gelirim. Yasemin ile bizim aramızda öyle bir dostluk var. Dolayısıyla yani koşarak geldim sana.
Katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Çok teşekkür ederim ben de.
Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.